Ayrım 14.
3. Davranış, başka bir bireyin onu yanlış algılayacağı, gerçek anlamda olduğunu düşünerek bir biçimde sergilenmelidir. 4. Aldatan birey bu davranışıyla bir çıkar elde etmelidir. Örneğin, babunlarda görülen bakma davranışı, yırtıcı bir hayvan ya da yabancı bir babun sürüsü ortaya çıktığında sergilenir. İçlerinden birinin bir yöne doğru bakması üzerine öteki babunlar da hemen aynı yönü bakışlarıyla izlemeye başlarlar. Dolayısıyla bakmak babunlarda olağan bir davranıştır ve tehlike uyarısı anlamına gelebileceği için ötekiler de buna dikkat eder. Byrne ve White'ın bu bakma eyleminin öteki hayvanların davranışını bakanların lehine yönlendirmek için kullanıldığı bazı olaylara tanık olmuşlardır. 23 Mayıs 1983 tarihindeki olayda genç bir erkek babun kendisinden daha genç olan bir başka babuna saldırmış ve yavrunun çığlıklarını duyan birkaç yetişkin de oraya doğru koşmaya başlamıştı. Kızgın bir şekilde hırlayan yetişkin babunlar belli ki genç hayvana saldıracaklardı. Onları gören genç babun hemen abartılı bir tavırla gözlerini uzağa dikip bakmaya başladı. Oysa görünürde ne yırtıcı hayvan ne de yabancı babunlar vardı. Yetişkin babunlar da derhal durarak aynı yöne bakmaya başladılar. Tabii bu arada genç maymun oradan toz olmayı başardı. 8 Eylül 1983 tarihinde yapılan bir gözlemde ise yetişkin bir dişi babun beslenirken genç bir babun da onu izliyordu. Yetişkin sadece karnını doyuruyor, genci tehdit eden bir davranışta bulunmuyordu. Genç hayvan buna rağmen çığlık atmaya başladı. Bir gencin çığlık atması genelde saldırıya uğradığı anlamına gelir ve yetişkinler özellikle de egemen konumdaki erkek babun oraya koşarak saldırganı kovalar. Bu olayda da genç babunun çığlığını duyan yetişkin bir erkek hemen koşarak karnını doyuran dişiyi kovaladı. Bunun üzerine genç babun yiyeceğin başına geçerek kendisi beslenmeye başladı. Bunlar size hikaye gibi mi geliyor? Tabii öyle olabilir ama bakalım şimdi anlatacağımıza ne diyeceksiniz? Uzun yıllar babunlar üzerinde araştırmalar yapan Hans Kummer'ın tanık olduğu bir olayda dinlenmekte olan bir grup babun arasındaki bir dişi 20 dakika süresince yerini yavaş yavaş değiştirerek sonunda 2 metre ilerideki bir kayanın arkasına girmiş ve bu arada genç bir erkeği temizlemeye başlamıştı. Eğer grubun egemen erkeği bunu görseydi ikisine de saldırırdı. Ama oturduğu yerden ancak dişinin kuyruğunu, sırtını ve başının tepesini görebiliyordu. Dişinin vücudunun ön kısmıyla ellerini kayanın arkasında çömelmiş olan genç erkeğin ise hiçbir yerini göremiyordu. Başka bir deyişle yetişkin erkek dişinin nerede olduğunu görüyor ama ne yaptığını göremiyordu. Bütün bu örnekler akıl ya da kavrayışıyla pek ilgisi olmayan, sadece öğrenmeyle bağlantılı durumlar olabilir. Genç babunlar bir saldırıyı durdurmanın kolay yolunun uzaklara bakmak, kendisinden daha iri bir hayvanı oradan uzaklaştırmanın yolunun da çığlık atarak başkasını yardıma çağırmak olduğunu öğrenmiş olabilirler. Dişi babun sessiz ve sakin bir yeri ancak bir kayanın arkasında bulabileceğini öğrenmiş olabilir. Belki de başlangıçta ne yapmaları gerektiğini rastlantıyla bulmuşlardır. Belki genç babun bir defasında gerçekten saldırıya uğradığı bir sırada uzakta yırtıcı bir hayvan görerek haklı sebeplerle o yöne bakmış ve ardından bu durumun beklenmedik bir şekilde büyüklerle karıştığı belalı bir durumdan kurtulmasını sağladığını fark ederek bunu daha sonra tekrarlamıştır. Eğer durum böyleyse olaylar arasındaki bağlantıyı öğrenecek kadar akıllı ama bulmaca kutusunu açan kedi ya da oyun makinesine madeni para atan rakundan daha akıllı değildir. Bu yüzden hayvanın ne yapacağını önceden düşünerek bulduğunu ya da aldatan biri isteyerek yanılttığını söylemek doğru olmayacaktır. Ancak bu yoruma kuşku düşüren iki özellik görülmektedir. İlki bu davranışların sık olmamasıdır. Bunlar aldatmanın olmadığı gerçek davranışlar arasında serpiştirilmiş ender olaylar görünümündedir. Eğer hayvan bir numara öğrenmişse bunu bazen değil de her zaman yapmasını bekleriz. İkinci özellik ise özellikle Kummer'in örneğindeki dişi babunun genç erkeği temizlenmesinde olduğu gibi davranışın gerçekleştirilme biçimidir. Kummer eğer dişi kayanın arkasına gizli hareketlerle gitmemiş olsaydı kendisinin tüm gördüklerinin rastlantısal bir olay olduğu inancına kapılabileceğini söylemiştir. Eğer dişi babun sadece kayanın arkasına saklanmanın erkeğin takibinden kurtulmak için iyi bir yöntem olduğunu öğrenmiş olsaydı onun doğrudan buraya gitmesini beklerdik. Oysa o yavaş yavaş belli etmeden yaklaşarak 20 dakika içinde kayanın arkasına gitmiştir. Bu da erkeğin kendisini izlediğinin farkında olması ve onu isteyerek aldatmaya çalışması durumunda sergileyeceği bir davranıştır. Ayrıca kayanın arkasındaki duruşu erkeğin yüzünü ve ellerini değil sadece başının arkasını görebileceği şekilde başka birini aldatmak için ideal bir pozisyon olarak görülmektedir. Erkek dişinin yakınlarda olduğunu görmekte ama başka bir erkeğin bakımını yaptığını görememektedir. Bunun karmaşık bir öğrenme sürecinin sonucu olduğunu düşünebiliriz. Kayının bir yanında durursa erkeğin saldırısına uğrayacağını ama başka bir yerde durursa bundan kurtulacağını öğrenmiş olduğunu ileri sürebiliriz. Ama buradaki en basit açıklama neyin erkeğe kızdıracağını dişinin bildiği ve kayaya mümkün olduğunca belli etmeden yaklaşarak ve arkasına geçtiğinde yaptığını gizleyerek erkeği kasten aldattığıdır. Söylemeye çalıştığımız, sözünü ettiğimiz davranışı pek fazla sosyal zeka gerektirmeyen, öğrenilmiş kurallarla açıklayabileceğimizdir. Ama bu, dişi babam bunu yapmayı öğrenmişti, bunu daha önce öğrenmişti gibi cümleciklerle dolu, son derece hantal bir açıklama olur. Occam'ın ustrası, gerçek akıldan yana işler. Bu da demektir ki, dişi babun ani hareketlerin erkeğin dikkatini çektiğinin ve başka bir erkekle ilgilendiğini görürse, kendisine saldıracağının farkındadır. Eğer sosyal bilgisini ve başkasının görüş açısıyla ilgili bilgisini kullanarak ne yapması gerektiğini kafasında bulup çıkarırsa derhal doğru davranışı gösterecektir. Oysa deneme yanılma yöntemiyle tek tek deneyerek öğrenmesi uzun zaman ve çok çaba gerektirecektir. Biz tabii bu olaydan önce olup bitenleri tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden bu açıklamalardan hangisinin doğru olduğunu kesin olarak bilmek mümkün değildir. Ancak hayvanların birbirleri hakkındaki bilgilerini kullanarak ulaştıkları kavrayıştan hareketle başkalarını bilerek kandırmaları bu örnekler için çok olası görünmektedir. Ama kesin konuşmak gerekirse durumun ne kadar yeni olduğunu ve dolayısıyla dişi babunun öteki hayvanların davranışını ne ölçüde öğrendiğini bilmiyoruz. O halde ihtiyacımız olan hayvanların geçmişteki sosyal ilişkilerinin bilindiğini ve dolayısıyla karşılaştıkları yeni durumların gerçekten yeni olup olmadığının anlaşabileceği vakalara bakmaktır. Stony Brook'taki New York Eyalet Üniversitesi'nden Emil Menzel, geniş bir çayırda bir araya getirdiği 6 genç şempanzenin birbirleriyle ilişkilerini yakından gözledi. Özellikle ilgilendiği konu hayvanların birbirlerinin davranışlarından işaret alarak yiyeceğin saklandığı yeri bulup bulamayacaklarıydı. Beslenme deneylerinde önce hayvanlardan birine yiyeceğin saklandığı yeri gösteriyor, daha sonra bu hayvanın davranışlarına bakarak ötekilerin yiyeceği bulup bulamayacağını araştırıyordu. Deneye başlanırken şempanzelerin altısı da yaşadıkları çayırı göremeyecek şekilde bir kafese konuyordu. Bu sırada 6 adet meyve çayırda herhangi bir yere, yaprakların altına, otların arasına ya da bir ağacın arkasına saklanıyor ve bu yer her deneyde değiştiriliyordu. Daha sonra şempanzelerden biri, araştırmacılardan birinin kucağında dışarı çıkarılıyor ve saklanmış bulunan meyveler gösteriliyor ancak bunlara dokunmasına izin verilmiyordu. Ardından şempanze ötekilerin yanına geri götürüldükten sonra bu defa altısı birden salınıveriyordu. Böylece meyvelerin yerini içlerinden sadece biri biliyor, diğerleri ise bilmiyordu. Bilen bir liderle yapılan bu deneylerle dönüşümlü olarak uygulanan kontrol deneylerinde ise yine bazı yerleri yiyecek saklanırken bunlar hayvanların hiçbirine gösterilmiyordu. Bu saklanan yiyecekler konusunda hiçbir şey bilmeyen şempanzelerin bir liderin yardımı olmadan da koku ya da başka bir işaretle yiyeceği bulma olasılığını denetleyebilmek içindi. Şempanzeler 46 kez tekrarlanan bu kontrol deneylerinin sadece birinde yiyeceği buldular. Buna karşılık şempanzelerden birine önceden yiyeceklerin yerinin gösterildiği 55 deneyin hepsinde bütün şempanzelerin çoğunlukla 2-3 dakika içinde yiyecekleri bulduğu görüldü. Yiyeceğin yerini bilmeyen şempanzeler önceleri lideri izlerken giderek sadece Eğer önceden onu sevdikleri bir yiyecek olan meyve gösterilmişse izlemeye başladılar. Eğer lidere meyve kadar sevmedikleri sebzeler gösterilmişse ötekiler onu izlemekte pek hevesli olmuyorlardı. Görünüşe bakılırsa gizlenmiş yiyeceklerin pek sevdikleri bir şey olmadığını fark ediyorlardı. Aldatmanın ilk belirtileri Bella adlı bir lider şempanzenin grubun öteki üyelerine de öncülük ederek bulduğu yiyeceğin Rock adındaki egemen erkek şempanze tarafından elinden alınmaya başlamasıyla görüldü. Eğer Rock aralarında değilse Bella yiyeceğin yerinin gösterilmiş olması şartıyla ötekileri dosdoğru gizlenmiş bulunan yiyeceğin olduğu yere götürüyordu. Aralarındaki ilişkiler oldukça iyiydi ve herkese yiyecek bir şeyler düşüyordu. Ama eğer Rock da gruptaysa Bella'ya saldırarak tekmeleyip ısırıyor ve bütün yiyeceği kendisi alıyordu. Beklenebileceği gibi Bella, Rock'ın aralarında olduğu zamanlarda yiyeceğin bulunduğu yere daha yavaş hareketlerle gitmeye başladı ve sonunda da yeri göstermekten bütünüyle vazgeçti. Rock'ın olmadığı zamanlarda ise yine dosdoğru yiyeceğe gitmeye devam ediyordu. Bella yiyeceğin saklı olduğu yere gidiyor ama onu ortaya çıkarmadan üzerine oturarak Rock'ın uzaklaşmasını bekliyordu. Ancak Rock kısa sürede Bella'nın ne yaptığını öğrendi ve bir yere birkaç saniyeden fazla oturduğunda onu kovalayıp oturduğu yeri arayarak yiyeceği bulmaya başladı. Bella'nın bundan sonraki hareketi tam yiyeceğin bulunduğu yerde değil de biraz uzağında durmak oldu. Buna karşılık Rock ise yiyeceği buluncaya kadar Bella'nın çevresini aramaya girişti. Bella giderek saklı yiyeceğin daha uzağında durmaya başladı. Rock'ın başka yöne bakmasını bekliyor ve bu anı yakaladığında hemen yiyeceği almaya koşuyordu. Rock ise karşılığında Bella harekete geçinceye kadar başka yöne bakıyormuş ve ortada dolaşıyormuş gibi yapmaya başladı. Rock yiyeceğe yaklaşıyorsa Bella sinirlenme belirtileri gösteriyor, Rock da bunu hedefe yaklaştığı şeklinde yorumluyordu. Bella birkaç defasında grubu yiyeceğin bulunduğu yerden uzaklaştırdıktan sonra Rock başka yerde arınırken koşarak geri dönüp en azından bir kısmını almayı başardı. Menzel gerçekleştirdiği başka bir dizi deneyde bir yere çok miktarda yiyecek saklarken 3 metre kadar ileriye de fazladan bir parça gizledi. Bella bu defada Rock'ı tek parça yiyeceğin bulunduğu yere götürdü ve o bulduğunu yerken kendisi çok olan yiyeceğe doğru koştu. Menzel'in belirttiğine göre Rock bu kez tek parça yiyeceğe ilgi göstermeyip Bella'yı izlemeye devam edince Bella de sinir krizleri geçirmeye başladı. Bella ile Rock'ın kimin daha fazlasını elde edeceği konusunda bir güç mücadelesine girdiği açıktı. Bir süre biri başarılı oluyor, ardından öteki onu yenilgiye uğratacak bir yol buluyordu. Böylesi bir güç mücadelesi iki şekilde yürütülebilirdi. Birincisi, Bella ile Rock'ın istediklerini elde edemeyince rastgele davranarak kutuya kapatılan kedi gibi rastlantıyla uygun davranışı bulmalarıydı. Kapatıldığı kutudan kaçabilmek için her şeyi deneyen kedi sonunda patisini kapının koluna koymuştu. Bunun gibi belki Bella ile Rock da karınları açken birçok değişik davranış biçimini denemiş ve bunlardan biri geçici de olsa işe yaramıştı. Ama çeşitli davranış biçimlerini deneyen kedinin kafesten çıkabilmesi ilk defasında çok zaman alırken Bella ile Rock'ın bu kadar çok zamanı yoktu. Giderek tırmanan akıl savaşında hemen bir sonraki aşamaya atlıyorlardı. Gizlenmiş yiyeceği alıp yemektense üzerine oturmak Bella'nın denediği birçok olasılıktan biri değil, doğrudan ilk defasında yaptığı bir hareketti. Rock'ı bu durumda yiyeceğe ulaştıracak tek davranış biçimi Bella'nın oturduğu yeri aramaktı ve onun yaptığı da bu oldu. Rock durumdan bir sonuç çıkardı. Yani yiyeceğin nerede olabileceğini düşündü. Deneme yanılma yöntemiyle basit kurallar geliştirmek için zaman kaybetmedi. Rock'ın davranışı Bella'nın buna verdiği karşılık ve yeniden Rock'ın tepkisiyle ardından karşılıklı yaptıkları blöfler en akla yatkın biçimde her ikisinin de birbirlerinin niyetlerini anladığı varsayımıyla açıklanabilir. Davranışları çok hızlıydı ve onları doğrudan doğruya çözüme götürmüştü. Bu davranışlar dünyanın neye benzediğini kavramadan öğrenmeye dayalı hareket biçimleri olarak açıklanamazdı. Burada iki hayvan istediklerini nasıl elde edebileceklerini düşünüyor ve giderek daha zor zihinsel problemler yaratan bir sosyal çevrede buna uygun ve akıllıca hareket ediyordu. O halde hem arazi araştırmaları hem de daha iyi kontrol edilmiş laboratuvar deneyleri hayvanların düşünebildiğine ilişkin en azından bazı bulgular sağlamıştır. Bu bulgular belki istediğimiz kadar somut değildir ama zaten hayvanlarda düşüncenin araştırılması görece yeni bir konudur. Ancak diyebiliriz ki hayvanların düşünme yeteneği konusunda bir gün şimdikinden daha iyi bulgular elde etme umudumuz artık eskisinden daha güçlüdür. Bu bulguların neler olabileceğini bile şimdiden kestirebiliriz. Bunlar hayvanların önceden belirlenmiş bir sırayı izlemesi gibi basit varsayımların elenebileceği iyi planlanmış, dikkatle yönetilen deneylere dayalı olacaktır. İstatistiksel açıdan geçerli olacaklar ve her şeyden önce hayvanların gerçekten düşünmedikçe doğru çözümü bulamayacakları yeni durumlara karşı tepkilerini araştıracaklardır. Gagalarıyla renkli ışıklara doğru sırayla vuran ya da saatin kolunun nereden ortaya çıkacağını tahmin eden güvercinler bunun nasıl olabileceğini bize göstermektedir. Aradıkları tünelin kaçıncı sırada olduğunu bulabilen fareler ile sayısal sorulara konuşarak cevap veren Alex bize karşılaşacağımız yeteneklerle ilgili ipuçları vermektedirler. İstediğimiz kadar kontrollü ve tekrarlanabilir olmasa da babunlar ve şempanzeler hakkındaki notlar bile bir sonraki adımda ne yapmaları gerektiğini bulan ve başka hayvanların ne yapabileceğini dikkate alabilen zihinler ortaya koydukları için bizi cesaretlendirmektedir. Şimdilik bütün bulguları doyurucu olarak en azından akla yatkın ve ekonomik olarak açıklayan başka bir varsayım bulmak kolay görünmemektedir. Bununla birlikte düşünmek aklın sadece bir boyutudur. Birçok kişinin daha basit ama ahlaki açıdan daha önemli kabul ettiği bilincin öteki boyutu öznel duyguları hissedebilme yeteneğidir. Yani öfke, acı, haz gibi duyguları yaşayabilme yeteneği. Hayvanlara yapılan davranışlarla ilgili olarak birçok kişiyi kaygılandıran da bizim kendimizde duygu olarak bildiğimiz şeyi onların da bilinçli olarak yaşama olasılığıdır. Akıllı olmak bir şey, ıstıraf çekmek başka bir şeydir. Hayvanların nasıl davranacağımıza karar vermeden önce sadece dünyaları hakkında düşünme yeteneğine sahip olup olmadıklarını değil, neler hissettiklerini de bilmemiz gerekir. Eğer öteki hayvan türlerinde bilincin varlığını anlayabilmek istiyorsak, bizim için zihinsel yaşamımızın en zorlu boyutu olan bize cennete ya da cehennemi, mutluluğu ya da umutsuzluğu yaşatan duyguları öteki hayvanlarda da aramalı, onların da duygulardan oluşan bir içsel yaşam olup olmadığını araştırmalıyız. 5. Bölüm: Hissedebilmek, bizim gibi. Kendi öznel deneyimlerimin bir nokta dışında seninkilerden çok farklı olduğunu düşünüyorum. O da şu: senin gibi ben de acı veren duygulardan kaçınmak, mutlu duyguları ise tam tersine yaşamak istiyorum. Fred Hoyle, The Black Cloud. Bilinçli deneyimlerimizin en canlılarını belki de duygularımız sayesinde yaşarız. Geçmeyen bir ağrının bizi nasıl esir alabileceği ya da öfkenin mantıklı bir şey söylememizi ve yapmamızı nasıl engelleyebileceği bilincin en önemli özelliklerinden birine işaret eder. Bu, bilinçli deneyimlerin tüm dikkati üzerinde toplayabilme, ilginin odağı olabilme özelliğidir. Eğer acı duyuyorsak ya da bir şey hissediyorsak, hemen o sırada ve orada bir şey yaşadığımıza kuşku yoktur. Bu bilinçli deneyimler, o anda yaşanılan ya da karşı karşıya gelinen durumlarla ilgilidir ve bu da gerçekliğini reddedilmez kılar. Tabii bütün duygularımızı bilinçli olarak hissetmemiz gerekmez. Freud'dan beri bilinç dışı duyguların üzerimize çok güçlü etkileri olduğu, biz farkında olmadan hayatımızı yönlendirip biçimlendirdikleri kabul edilmektedir. Dolayısıyla hissetmekle bunun bilincinde olmanın mutlaka bir arada olması gerektiğine dikkat etmeliyiz. Ancak bilinçli olarak yaşadığımız duygularımızı da çok şiddetli olarak farkında olabiliriz. İşte bu bölümde cevabını arayacağımız soru, başka hayvanların da bu yeteneğe sahip olup olmadıkları. Onlar da korku, öfke ya da olmayan bir şeye özlem duymanın ne olduğunu biliyorlar mı? Mutluluğu tanıyorlar mı? Çocuk sahibi olmanın tattırdığı sevinçleri ya da onların kaybından duyulan acıları biliyorlar mı? Bu sorulara cevap bulmaya çalışırken, önceki bölümde hayvanların zihinsel yeteneklerini araştırırken kullandıklarımızdan daha değişik yöntemlere ihtiyacımız olacak. Son bölümde hayvanların kafalarının içinde olup bitenleri davranışlarından çıkarmaya çalışmıştık. Bu bir bilgisayar programıyla sonuçlar elde edilmesi gibiydi. Hayvanlara belli düzeyde bir zihinsel gelişmişliğe sahip değillerse geçemeyecekleri testler uygulamıştık. Yani bir hayvanın sayı sayıp sayamadığını öğrenmek için sadece gerçekten sayabilen bir hayvanın doğru cevabı bulacağı şartları oluşturmuştuk. Ancak duygular söz konusu olduğunda böylesi beceri testleri mümkün görünmemektedir. Duyguları ortaya çıkaracak doğru ya da yanlış cevaplar yoktur. İnsanlara, bilgisayarlara ya da öteki hayvan türlerine uygulanacak karşılaştırmalı ölçütlerle kolayca açığa çıkarılamazlar. Bu yüzden yapmamız gereken hayvan türlerinde eğer varsa duyguları açığa çıkaracak bir yöntem bulmaktır. Yani içteki duygusal yaşamın dışa vuran, görülebilir belirtilerini aramamız gerekir. Bizlerde bu dışa vuran, görülebilir işaretler, kızarma, kalp atışlarının hızlanması gibi bedensel değişimler ve yumrukların sıkılması, gülümseme, kahkaha atma ve bunun gibi davranışlardır. Altını çizelim ki, bu görülebilir işaretler duyguları bilinçli olarak yaşamakla aynı şey değildir. Örneğin gülme, mutluluğun yaşanması anlamına gelmediği gibi gözyaşı da üzüntü demek değildir. Bu duyguların bilinçli olarak yaşanması kişiye özeldir ve bunlar bastırılabilir. Ya da örneğin bir oyuncu veya casus tarafından taklit edilebilir. Ama dışarıdan bakarak gördüklerimizle içeride olup biten ancak göremediklerimizi anlayabileceğimizden çoğunlukla eminizdir. Ancak öteki hayvan türleri söz konusu olduğunda içsel farkında oluşun dış belirtilerini görmek ya da bunlardan sonuçlar çıkarmak kolay değildir. Başka insanlarda gördüğümüz ve çoğunlukla doğru yorumladığımız duygusal dışa vurumlar öteki hayvanlarda çok farklı olabilir. Kürkü içindeki ayının kızarıp kızarmadığı ya da ne zaman kızardığı belli olmayacaktır. Kuşlar ise anatomik yapıları nedeniyle yumruklarını sıkamaz ve gülümseyemezler. Öte yandan her canlı türünün duygularını kendine özgü bir biçimde dışa vurduğunu kabul ederek, bunları bulup çıkarmak için çok çaba harcamaya göze alsak bile, duyguyla davranış arasındaki bağlantıyı kurmakta yine güçlük çekeriz. Örneğin bir şempanzenin gülümsemeye benzeyen ve bizim kolaylıkla mutluluk işareti olarak algılayabileceğimiz bir mimiği aslında saldırgan bir hayvanı gördüğünde yaptığı bir hareket ve dolayısıyla korku belirtisi olabilir. Bu yüzden hayvanların duygularını güvenilir bir biçimde belirleyebilmek için bir türün diğerini anlayabilmesini çok güçleştiren türe özgü davranışların ötesine geçerek duygunun ne olduğu ve nasıl ifade edildiği gibi daha genel konuları ele almamız yararlı olacaktır. Bizler için bir duyguyu hissetmenin en can alıcı yönlerinden biri bunun bizim için önemli olmasıdır. Eğer bir yerimiz ağrıyorsa bu ağrının geçmesi ya da şiddetle istediğimiz bir şey varsa bunu gerçekleştirmemiz bizim için önemlidir. Kendi duygularımıza karşı ilgisiz kalıp hayatın gelip geçmesini sessizce seyredemeyiz. İstesek de istemesek de işin içine karışırız. Duygularımız bizi ele geçirir ve ortaya çıkacak sonuçlara çoğu zaman şiddetle ilgi duymamıza sebep olur. Bizi sonuçların tehlikeden kurtulmak, uzun süren bir susuzluktan sonra bir şey içmek, bir gruba kabul edilmek gibi kendileri için önemli olduğu yaratıklara dönüştürür. Bu da demektir ki eğer öteki hayvanların da duyguları olup olmadığını öğrenmek istiyorsak ilk yapmamız gereken onların da kendi durumlarına ilgi duyup duymadıklarını ve dünyanın ne olduğu ve nasıl işlediğinin onlar için de önem taşıyıp taşımadığını araştırmak olmalıdır. Bu noktada öteki türlerde dilin varlığı ya da yokluğu karşımıza büyük bir engel çıkarıyormuş gibi görünüyor. Eğer ben sizin için neyin önemli olduğunu merak edersem bunu size sorabilirim. Siz de sizin için önem taşıyan şeyler hakkında coşkulu bir nutuk atabilirsiniz. Bunlar aile, meslek, antika gümüş eşyalar ve bunun gibi olabilir. Benim de böylece kısa bir sürede sizin için önem taşıyan şeyler hakkında bir fikrim olur. Kuşkusuz aynı şeyi öteki hayvanlarla yapmam mümkün değildir. Oturup onları izleyebilir ve çıkardıkları sesleri dinleyebilirim. Ama neyin onlar için önemli olduğu konusunda, tabii eğer öyle bir şey varsa inatla sır vermeyeceklerdir. Ama belki de öğrenmek istediğimiz şeyin Bize ille de sözle anlatılmasında ısrarcı olmak doğru değildir. Belki böyle davranırsak dile olan bağımlılığımız ondan daha verimli bir bilgi kaynağına ulaşmamızı engelleyecektir. Çünkü dil başka insanlar için neyin önemli olduğunu keşfetmekte her ne kadar hızlı ve gelişmiş bir araç olsa da buna ulaşmanın tek yolu kuşkusuz değildir. Aynı dili konuşan insanlarda bile durum böyledir. Bazı açılardan insanların ne yaptıkları, duygusal durumları hakkında ne söylediklerinden daha iyi ipuçları verir. Piyano çalabilmeyi ne kadar isterdim diyen birinin sözleri hiçbir şey söylemeyen ama yaşamının her gününü, 4 saatini piyano çalmaya ayıran bir başkasından daha az inandırıcıdır. Laf yerine iş yapan bir kişi, belli bir projeye ne kadar önem verdiği konusunda hiçbir şey yapmadan sadece savunduğu şeye, örneğin bir çevre ya da istihdam projesine ne kadar önem verdiğini anlatan kişiden daha ikna edici olacaktır. Aslında bizler sadece konuşup hiçbir iş yapmayan insanları aşağılarız, boş konuşuyor deriz. İnsanların konuşabildikleri için kendilerini öteki hayvan türlerinden üstün görmeleri, buna karşılık iş yapmadan konuşmayı küçümsemeleri beni hep eğlendirmiştir. Dil değerli olabilir ama söz çoğu zaman hor görülür. Önemli olan şu ki dil başka insanlar için değer taşıyan şeyleri anlamanın tek yolu değildir.